Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre, 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 1 Ferverdin 1400, Hicri Kamer'i 7 Şaban 1442 ve miladi 21 Mart 2021 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Nevruz Özel Programı, dinleyicilerle baş başa Dünya Irkçılıkla Mücadele Günü isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran İslam Club rapperi Ayetullah Hamiri'yi Nevruz'u kutladı ve yeni yılı üretim, destekleme, engelleri kaldırma olarak adlandırdı. Borrell, nükleer anlaşmanın etkili olmasını sağlamak için elimden geleni yapacağım dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'ni feshetti. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Bin Salman'a dava açılıyor. Amerika, Yemen ordusunun savunma yeteneklerini yok etmek için belgeler planlamış. Amerika'da bir gece kulübüne silahlı saldırıda bir kişi öldü, beş kişi yaralandı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Hicri Şems'i 1400 yılının başlaması dolayısıyla yayınladığı mesajda Nevruz Bayramı'nı kutladı ve yeni yılı üretim, destekler, engelleri kaldırma olarak adlandırdı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Hicri Şems'i 1400 yılının başlaması dolayısıyla yayınladığı mesajda Nevruz Bayramı dolayısıyla tüm vatandaşları, özellikle şehit ailelerine ve saygıdeğer gazileri kutladı. Ayetullah Hamine'yi yeni giren Şaban ayındaki bayramlara ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın veladetiye dönümüne denk gelmesi, maddi manevi bereketlerinden yararlanılmasına vesile olmasını diledi. Ayetullah Hamine'yi yeni yıla üretim, destekler, engelleri kaldırma olarak da adlandırdı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Hicri Şems'i 1399 yılı türlü hadiseler ve özellikle bilinmeyen koronavirüs salgını ile beraber olduğunu belirterek, koronavirüs salgını vatandaşların iş, eğitim, sosyal ve dini etkinlikler, spor ve seyahatlerin etkilediğini ve iş alanında ağır darbe indirdiğini vurguladı. Ayetullah Hamene'yi on binlerce vatandaşın koronavirüs yüzünden hayatını kaybetmesine Hicri Şems'i 1399 yılının en acı hadisesi olduğunu belirterek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve acılı ailelerine sabır diledi. Düşmanın azami baskı politikalarını hezimete uğratmak, Hicri Şems'i 1399 yılında İran milletinin gücünün parlayan bir başka boyutu olduğunu kaydeden Ayetullah Hamene'yi şöyle dedi. Başı Amerika olmak üzere İran düşmanları bu milleti dize getirmek istedi. Gerçi biz milletin direneceğini ve düşmanın yeneceğini biliyorduk. Ancak bugün Amerikalılar ve Avrupalı dostları bizzat azami baskı politikası başarısız olduğunu itiraf etmektedir.
Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Ruhani İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene ile yaptığı telefon görüşmesinde Hicri Şems'i yeni yıl münasebetiyle kutladı. Yeni yılın başında dün gerçekleşen bu telefon görüşmesinde İran Cumhurbaşkanı Ruhani yeni yılı kutlarken İslam İnkılabı rehberine sağlık ve uzun ömürler dileyerek düşmanların tüm komplolarına rağmen yeni yıl 1400'ü koronayı bitirme ve halkın sağlığını temin etme, ekonomik sorunları çözme, yaptırımları etkisiz hale getirme ve kaldırma, üretime devam etmek ve büyük projeler açmak, ekonomik alanda tüm insanların yardımıyla refah yaratmak için yapılacak kültür ve insanların yaşamlarındaki değişim yılı olacağı ümidini dile getirdi. İran Cumhurbaşkanı ayrıca yaptırımlara ve korona hastalığının patlak vermesine rağmen zor sorunların üstesinden halkın desteği sayesinde geldiklerini belirterek bu yeni yılda koronanın bitmesi ve halkın sorunlarının sona ermesi, aşılama sürecinin yaygınlaşması, ekonomik aktivite, refah ve daha iyi yaşam ile halk sağlığı yılı olmasını temenni etti. Telefon görüşmesinde İslam İnkılabı rehberi de yeni yılda Cumhurbaşkanı ve İran milletinin büyük ailesini tebrik ederek hükümetin ülkeye ve halka hizmet etmesini ilerletmede başarılar diledi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nevruz Medeniyeti, Afganistan, Pakistan, Tacikistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkmenistan, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkiye ve Irak ülkelerinin liderlerinin Nevruz'un gelişi ve Hicri Şems'i 1400 yılına kutladı. Dün Nevruz medeniyeti ülkelerin liderlerine ayrı ayrı mesajlar gönderen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, koronavirüsü salgını ve dünyadaki sayısız ekonomik ve sosyal zorluklara atıfta bulunarak yeni yılda daha fazla etkileşim ve işbirliğiyle günümüzdeki korona hastalığının kontrol edilmesi ve yok edilmesi ve yeni yılın İnsanlar için yeni bir gün olması ve dünyanın tüm ülkelerine mutluluklar, bereketler, sağlık ve barış getirmesini umut etti. Ruhani'nin tebrik mesajının bir kısmında ise şu ifadelere de yer verildi. Parlak bir tablo gibi bahar, doğanın tuvalinde bir desen oluşturarak yeryüzünün kalbinde ve ruhunda yaşam ve tazelik ruhunu yaratır ve tüm dünyaya tazelik ve refah rolü yarar. Yayar. Nevruz kederden kurtuluş ve yenilenmek, yeni görünmek ve yeniden yaşamak için bir bahanedir. İran Cumhurbaşkanı mesajının bir diğer yerinde ise şu cümleyi de kullandı. Umarım biz insanlar doğa gibi yeni mevsimle birlikte kalplerimizde ve ruhlarımızda yeni bir bahar yaratabilir. Uyuşukluk ve temellik dozunu kaldırarak yaşam, düşünceler ve vücudun sağlığı için canlılık sağlayabiliriz.
Amerikalı yetkililer yaptırımların şom emelleri ve çıkarlar için bir araç olarak kullanmaya devam ederken Nevruz'u da tebrik ettiler. Yerine göre Amerikan Başkanı Joe Biden dün Nevruz'u kutlayan İran halkını ve diğer ülkeleri tebrik eden bir mesaj yayınladı. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken de dün bir video mesajında Nevruz vesilesiyle İran, Batı Asya, Avrupa, Kafkaslar, Orta Asya, Güney Asya, Amerika ve tüm dünyadaki halkları tebrik etti. Amerika'nın İran İşleri Temsilcisi Robert Malley de Nevruz'u ayrı bir mesajla tebrik etti. Amerikalı yetkililer Nevruz'un gelişini özellikle İranlıları sık sık tebrik ederken gerekirse en sert yaptırımları uygulayacaklarını bildirmeye devam ediyorlar. Bu da onların ikiyüzlü siyasetlerini açıkça gösteriyor. Nevruz, Hicri Şemsi yani Güneş yılının ilk günü ve eski İran'da kalan geleneksel kutlamalardan biridir. Nevruz günü ayrıca UNESCO'da da Uluslararası Nevruz Günü olarak resmi adıyla ve insanlığın kültürel ve manevi mirası olarak tescil edilmiştir. Nevruz, İran yanı sıra 16 ülkede resmi bayram olarak kutlanıyor ve bu ülkelerin halkları Nevruz'u çeşitli şekillerde kutlamaktalar.
Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Joseph Borrell, Avrupa Birliği'nin COVID-19 döneminde dış politikası başlıklı bir kitap yayınlayarak nükleer anlaşmanın kurulması ve etkinliğini sağlamak için elinden geleni yapacağını belirtti. İNA'ya göre Joseph Borrell dün bir kopyası Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi web sitesinde ücretsiz olarak bulunan kitapta şunları yazdı. 5 yıl önce Viyana'da Avrupa Trokyası ve Avrupa Birliği'nin 3 ülkesi İngiltere, Fransa, Almanya, Çin, Rusya ve Amerika, AB Dış Politika Şefi ve İran'ın da ilgili yetkilileriyle kapsamlı bir ortak eylem planı üzerinde anlaştı. AB Dış Politika Şefi uluslararası toplum ve İran'ın farklılıklarını bir kenara bırakıp bir anlaşmaya varması 12 yıl sürdü. Bu açıdan bakıldığında nükleer anlaşma kaldırılırsa alternatifi yoktur, dedi. Borrell anlaşmanın İran'ın ekonomik ve mali yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programına daha sıkı kısıtlamalar getireceğini öngördüğünü belirterek, anlaşma çeşitli ekleri olan 100 sayfalık kapsamlı bir belgedir, dedi.
Sistan ve Belucistan'ın emniyet müdürü bu eyalette 1010 kilogram çeşitli uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini bildirdi. İRN Ajansı'na göre Ahmet Tahir'i dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada Mircavi ve Haş narkotik polis güçlerinin silahlı ve organize uyuşturucu kaçakçısı bir şebekeyi uyuşturucu maddeyi kent merkezine götürmek için program yaptıkları sırada şebekenin çökertildiğini ve yok edildiğini bildirdi. General Tahir'i bu kapsamda bir tondan fazla uyuşturucu keşfedilirken 5 ölüm tacirinin tutuklandığını ayrıca 2 silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi. İran yılda 950 tonu aşan uyuşturucu madde ele geçirmeye rağmen son bir yıl içinde dünyada en yüksek uyuşturucu ele geçirme oranına sahip ülke konumundadır.
İslamabad, Tahran, İstanbul tren hattının yeniden canlandırılmasını gözden geçirmek için Lahore'daki Pakistan Demir Yolu Kurumu'nda Eko Yük Treni projesini başlatmak için bir toplantı düzenlendi. İNA'ya göre Demir Yolları ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı, yardımcıları Ulaştırma, Operasyon, Güvenlik ve Pazarlama Genel Müdürlerinin katıldığı oturumda demir yolları ile ilgili son gelişmeler masaya yatırıldı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Sekreterliği'ne sunuldu. Pakistan yetkili Habibur Rahman Gilani, Eko Yük Treni'ni Pakistan için en önemli demir yolu taşımacılığı projesi olarak nitelendirdi ve güvenliğini sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacaklarını bildirdi. Pakistan Başbakanı İmran Khan, geçtiğimiz günlerde Eko üyeleri arasındaki ticareti kolaylaştırmak için entegre bir ulaşım ağı geliştirme ihtiyacını vurgulamış ve bölgesel iletişimi genişletmek için İslamabad-Tahran, İstanbul arasında Eko yük treninin önemini vurgulamıştı. Eko konteyner treni projesi 2009 yılında İslamabad-Tahran ve Ankara arasında üçlü bir anlaşmaya dayanarak resmen başlatıldı ve ilk tren aynı yılın 14 Ağustos'ta İran üzerinden Türkiye'ye gitmek üzere İslamabad'dan ayrıldı.
Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. İstanbul Sözleşmesi ile amaçlanan kadına yönelik ve aile içi şiddetin önlenmesiydi. Ancak yürürlüğe girmesiyle birlikte tartışmalar hiç kesilmedi. Savunucuları kadına yönelik şiddete karşı koruyucu kalkan ve kadın hareketinin kazanımı olarak nitelendirdi. Karşı çıkanlar da aile kurumunu yıkan bir unsur olarak gördü. Bu arada CHP Genel Başkan Danışmanı Fatma Köse, gece yarısı İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kadına şiddeti cinayetleri meşrulaştıran bir adımdır ifadesini kullanırken, Türk Tabipler Birliği yaptığı açıklamada tek adam rejiminin aldığı bu karar kadınlara yönelik saldırının yanı sıra sözleşmenin feshedilmesi şeklinde de demokrasinin kara bir lekedir, dedi.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 95 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 21.061 yeni vaka sayısının olduğu açıklandı. Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 95 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise 29.864'e yükseldi.
Suudi Veliaht Prensi'ne Suudi gazeteci Cemal Khashoggi'nin öldürmesi sebebiyle Amerikan mahkemesine dava açıldı. Amerika'nın Kolombiya kentindeki bir federal mahkeme Cuma günü Suudi yetkililerin gazeteci Cemal Khashoggi'yi İstanbul'daki Arabistan konsolosunda kaçırma, anestezi, işkence ve öldürmeyle ilgili olarak Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a önceden tasarlanmış bir komplo nedeniyle dava açtı. Gazeteci Cemal Khashoggi, Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi konsolosunda Suudi ajanlar tarafından vahşice öldürülmüştü. Washington, affedersiniz, Amerika'da eski başkan Trump yönetiminin eski Suudi istihbarat yetkilisi Saad al-Jebri'ye yönelik suikast girişimiyle ilgili davada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ı korumaya çalıştığı iddia edilmişti.
Bir Türk savaş uçağı Rakka'nın kuzeyindeki bölgelerde Amerikan işbirlikçisi sözde Demokratik Suriye güçlerinin mevzilerini hedef aldı. Suriye İnsan Hakları Gözlemi ve Yapılan Açıklamada Türkiye'nin dün gece Suriye'nin kuzeyindeki Kürt silahlı güçlerinin kontrolündeki bir bölgeye saldırılar düzenlediğini bildirdi.
Öte yandan Suriye'nin resmi Sana Haber Ajansı cumartesi günü Halep vilayetinin kuzeyindeki Elbab kentinde bir araçta bomba patladığını bildirdi. Sana Ajansı patlamada bir kişinin öldüğünü, bazıları ağır olmak üzere 6 kişinin de yararlandığını bildirdi. El Ahbariye televizyon kanalı ise patlamada Suriye vatandaşlarının yanı sıra çok sayıda Türk ordusu işbirlikçisinin öldüğünü veya yaralandığını da bildirdi.
Iraklı kaynaklar cumartesi gecesi Irak'ın kuzeyindeki Salahaddin eyaletinde Amerikan terörist ordusuna ait bir lojistik konvoyunun hedef alındığını bildirdi. Irak Sabirin haber kanalı Amerikan terörist ordusu lojistik konvoyunun Salahaddin eyaletine bağlı Al-Avce bölgesine geçerken yol kenarındaki birkaç anti-tank bombasının hedef aldığını bildirdi.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti tarafından yayınlanan belgelere göre Amerika, eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Saleh döneminde ülkenin hava ve savunma yeteneklerini yok etti. El Mesire kanalının dün geçtiği belgesel programa göre Amerikan Dışişleri Bakanlığı Özel Elçisi Lancon Blanfedi bu ülkenin füze savunma sistemlerini yok etmesi için Yemen'e gönderdi. El Mesire kanalı Yemen'in devrik lideri Abdullah Saleh'in yönetiminde 2005'te Yemen Ulusal Güvenlik Servisi'nin Amerika'nın Sana Büyükelçisi ve CIA Direktörü ile görüşünü gösteren gizli bir belge yayınladı.
Terör rejimi İsrail'de 23 Mart'ta yapılacak seçimler öncesi binlerce kişinin katılımı ile Başbakan Benjamin Netanyahu karşılığı gösteri düzenlendi. Terör rejimi İsrail Meclisi önünde toplanan göstericiler Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutuna yürüdü. 10 binden fazla kişinin katıldığı gösteride ırkçı İsrail bayraklarının yanı sıra siyah bayraklar taşındı. Suç Başbakanı olarak yazılı tişörtler giyen ve maskeler takan göstericiler sık sık Netanyahu karşıtı sloganlar attılar.
Amerika'nın Texas eyaletine bağlı Dallas'ta bir gece kulübüne çıkan kavgada ateş açılması üzerine bir kadın hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı ve son haberimiz.
Tokyo 2020 Olimpiyat Organizasyon Komitesi bu yaz gerçekleştirilecek yaz olimpiyat oyunları sırasında Japonya'nın uluslararası seyirci kabul etmeyeceğini duyurdu. Tokyo valisi Yuriko Koik ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda aranan karar doğrultusunda farklı ülkelerde yaşayıp 2020 Tokyo yaz olimpiyatları için bilet alanların parası iade edilecektir. Koik toplantıdan sonra gazetecileri yaptığı açıklamalarda bu çok talihsiz bir durum ancak bu kararı almamız kaçınılmaz dedi ve organizasyonun başarılı geçmesi için Japonya halkının ve sporcuların sağlığına öncelik vermeleri gerektiğini ifade etti.
Burası Tarha Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin Nevruz mesajı etrafında. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Hicri Şemsi 1400 yılının başlangıcı dolayısıyla yayınladığı mesajında Nevruz Bayramı'nı, özellikle de şehit ve gaziler ve tüm Nevruz'u kutlayan milletleri tebrik edip biten 1399 yılını da farklı ve eşsiz olaylara, bilhassa bilinmeyen koronavirüs hastalığına sahne olduğunu belirtti. Ayetullah Hamine'yi on binlerce vatandaşın koronavirüs hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmesini geçen 1399 yılındaki en acı verici olay olarak niteledi. Hayatlarını kaybedenler için Allah'tan rahmet, mağfiret ve aileleri için sabır diledi. İslam İnkılabı rehberi 1399 yılını İran milletinin büyük koronavirüs sınavında ve düşmanın maksimum baskı karşısında kabiliyetlerinin tecellisi olarak değerlendirdi ve İslam İnkılabı rehberi ulusal, bölgesel ve küresel meseleler olan engin ve çok yanlı bakışı ile düşmanın maksimum baskısının kırılmasının 1399 yılında milli kabiliyetlerin parlayışının bir başka örneği olarak niteledi. Ayetullah Hamine'yi mesajında şu ifadelere de yer verdi. İran düşmanları ve başta Amerika, İran milletine diz çöktürmek istediler. Tabii ki milletin buna karşı duracağını ve onların yenilgiye uğrayacağını biliyorduk. Ancak bugün Amerikalıların ve Avrupalı dostlarının itiraf ettiği gibi maksimum baskı yenilgiye uğramıştır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'nin Nevruz mesajında vurgulanan önemli nokta ise üretimi desteklemeye yönelik milli azmi sürdürmesi zarureti, zorluklar ve sıkıntılar karşısında teslim olmamak, engellerin kaldırılmasıydı. Bu açıdan İslam İnkılabı rehberinin Nevruz mesajı çok değerli ve stratejik noktalar kapsıyor. Bu noktalar iki önemli bileşene vurgu yapmaktadır. İlk bileşen, baskılar ve zorluklar karşısında direnişin ve göğüs germenin vurgulanmasıdır. Bu durum daha görkemli bir geleceğin inşa edilmesinde ve ileriye dönük ilerlemede belirleyici ve stratejik bir role sahiptir. İkinci bileşen, gelişme bileşenlerinin korunması ve sürdürülmesine yapılan vurgu ve üretim yolunda engellerin kaldırılması ve ekonomik filizlenme doğrusundaki çabaların devam etmesidir.
İran milleti İslam İnkılabı'nın zaferinden bu yana sultan ve tahakküm düzeniyle karşı karşıya gelmiştir ve bundan sonra da mutlak bir şekilde küresel zorbalara karşı boyun eğmeyecek ve devrimci ve sultan ile mücadele yolunu sürdürecektir. Zorlukları aşmak ve sıkıntıları da yüksek moralde bir şekilde geride bırakmak, bir milletin güçlenmesine ve imajının da pekişmesine yol açacaktır. Nitekim İran milleti şimdilik sorunları alt etmeyi başarmıştır ve bundan sonra da aynı yolda aynı şekilde yürümeye devam edecektir. Bu büyük gelişme hiçbir zaman pasif duruma düşmeyen basiretli, sabırlı ve direnişe dayalı olarak zorbalar karşısında duran İslam İnkılabı'nın dinamikli ve zindeliğinin de göstergesidir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'nin Nevruz mesajında da değindiği gibi Hicri Şems'i 1400 yeri seçindiren yapılacağı yıl olması dolayısıyla ayrıca üretimde atırımın filizlenmesi için uygun zeminin hazırlanmasından ötürü genelde ülkenin geleceği bağlamında da kritik, önemli ve etkin bir yıl olacaktır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi bu hususun önemini açıklamaya çalışarak yine Hicri Şems'i 100 yılının başlangıcı olan 1400 yılında ekonomik çabaların sürdürmesi zaruretine vurgu yaparak şöyle bir hatırlatmada da bulundu. Buna esasen 1400 yılının sloganı üretim, desteklemeler, engelleri kaldırmadır 1399 yılında ise üretimde atılım ülkede hareketlenmeye neden olmuştur. Bu da yeni yılda filizlenme için iyi bir zemin hazırladı. İran milleti tüm kabiliyetlerine dayanarak 1400 yılında da gelişme ve güçlenme yolunu daha fazla başarılar ile kat etmekte kararlıdır. Bu açıdan İslam İnkılabı liderinin mesajı ve yeni yılı üretim, desteklemeler, engelleri kaldırmalar, sloganı İran milleti için aydın bir ufuk çizmektedir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerikan Savunma Bakanı'nın Asya turunun devam etmesi etrafında. Amerikan Savunma Bakanı James Austin, Cuma günü 3 günlük ziyaret çerçevesinde Japonya ve Güney Kore'nin ardından Hindistan'a gitti. İlk görüşmesinde ise Hindistan Başbakanı Modi ve Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Doval ile bir araya geldi. Amerikan Savunma Bakanı Hindistan Başbakanı ile görüşmesinde Hint, Pasifik ve ötesindeki bölgelerde barış, istikrar ve gelişimin sağlanması amacı ile Amerika'nın Hindistan ile stratejik işbirliklerini artırma isteğine vurgu yaptı. Modi de Hindistan ile Amerika arasında savunma işbirliklerinin ikili ilişkilerdeki önemli rolüne vurgu yaptı. Amerikan Savunma Bakanı ve Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Doval görüşmesinde ise taraflar farklı alanlarda özellikle de savunma alanında ikili ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptılar. Görünen 12 Amerika, Joe Biden hükümet döneminde tahminlere göre 2030 yılına kadar dünyanın 3. ekonomik gücüne dönüşecek olan yeni doğan ekonomik güç Hindistan'a özel ilgi duyuyor. Aynı zamanda Washington özellikle de büyük stratejik bölgede Çin ile rekabetinin arttığı sırada Hint-Pasifik bağlamında Hindistan'a büyük önem veriyor. Özellikle de Hindistan'ın son yıllarda Çin ile sınır bölgeleri hususunda ihtilaflar yaşaması ve ilişkilerin soğuması ile bu durumun önemi daha da arttı. Bu yüzden Washington bir şekilde Yeni Delhi'yi kendi safına katmaya çalışıyor. Bazı uzmanlara göre Hindistan ve Çin arasındaki gerginliklerin körüklendiği bir sırada Washington Yeni Delhi ile stratejik ve askeri ilişkilerini iyice geliştirmeye çalışıyor.
Bir diğer yandan ise Amerika Hindistan ile ilişkilerini geliştirerek farklı boyutlarda yani ticari ve ekonomik boyutlarda da yeni adımlar atmak istiyor. Hindistan ve Amerika Stratejik İşbirliği Konseyi ise ikili ticaret hacminin 2025 yılına kadar 238 milyar dolara ulaşacağını tahmin etmiştir. Amerika ile Hindistan'ın askeri alandaki ikili ilişkileri de Yeni Delhi'nin Amerika'dan büyük silah ve teçhizatlar alımı ile beraber gelişmektedir. Hindistan, Amerika'dan gelişmiş ileri teknoloji askeri teknikleri öğrenmek istiyor. Bu durum özellikle de Hindistanlı üst düzey makamlarının Amerika Savunma Bakanı ile görüşmelerinde savunma işbirliklerinin geliştirmesi bağlamında açıkça görüldü. Bir başka açıdan bakıldığında şimdi de Amerika ile Hindistan ilişkilerinde büyük bir sorun söz konusudur. Washington, Yeni Delhi'nin uluslararası rakibi Rusya ile silah ve askeri işbirliklerine karşı tehditvari bir tutum sergilemiştir. Amerika Hindistan dahil diğer ülkelere silah alımı gibi egemenlik hakları dahilindeki meselelere müdahale etme hakkı görüyor. Bu bağlamda talimat ve emir vermeye de çalışıyor. Ancak bu emirler Hindistan'ın ciddi karşı çıkmaları ile karşılaşmıştır. Bu yüzden de Washington Yeni Delhi'yi tehdit etmeye başlamıştır. Amerika Senatosu Dış Siyasi İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve iki senatör da Hindistan ile Rusya arasında S-400 füze savunma sistemlerinden alımı bağlamında 5 milyar 443 milyon dolar anlaşmanın imzalanmasının ardından Lloyd Austin'den Hindistan ziyaretinde bu meseleyi öncelikli gündem maddesi olarak ele almasını istedi. Bu hususta Austin'e yazılan mektupta da Amerika Savunma Bakanı'ndan Amerikan hükümetinin buna karşı olduğunu iletmesi ve böyle bir anlaşmanın da Amerika'nın Hindistan'ın askeri alandaki işbirliklerini etkileyeceğini bildirmesi ve sonuçta da Yeni Delhi'nin Katsay yasası gereği yaptırımlara tabi tutulacağını aktarması istenmiştir. Gerçekte Amerika, Rusya ile rekabete çerçevesinde Hindistan'a odaklanmıştır. Rusya son 10 yıllarda Hindistan'a en büyük kara, hava ve deniz teçhizat ve silah satıcısı olmuştur. Amerika bu yüzden açıkça Hindistan'ı tehdit etmeye de çalışmıştır. Washington'un tehditlerine rağmen Yeni Delhi şimdi de S-400 alımına vurgu yapmaktadır. Bu da Washington'u daha da öfkelendireceği kesindir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Tarihten bir yaprak. Bugün İran'ın Hicri Şemsi takvimine göre Nevruz Bayramı ve yeni yılın ilk gününü idrak ediyoruz. İlkbahar doğanın yeniden doğduğu gün olarak bilinir. İran milleti her yıl yeni yıla ve ilkbahar mevsimine başlarken tarihi Nevruz Bayramı'nı da kutluyor. İranlılar bugün ayrıca akrabalar ve yakınlarının evlerine giderek veya tebrik kartpostalları göndererek Nevruz Bayramı dolayısıyla birbirlerini tebrik ediyorlar ve saadetli bir yıl olması dileğinde bulunuyorlar. Yeni yılın hepinize bereketli bir yıl olmasını niyaz ederek yeni yılın ilk tarih sayfasını gözden geçiriyoruz. Bugün Hicri Şemsi 1 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 7 Şaban 1442 ve miladi takvimle 21 Mart 2021 Pazar. 96 yıl önce bugün Hicri Şemsi 1 Ferverdin 1304'te İran'ın dönem meclisinin karar taslağı gereğince resmi mektupların yazılmasında Hicri Şemsi takviminden yararlanılması zarureti başladı. Böylece İran takvimi Hicri Kameri'den Hicri Şemsi takvimine değişmiş oldu. Bu iki tarihin başlangıcı Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Bi'setin 13. yılına tekabül eden miladi 622 tarihinde Mekke'den Medine'ye hicreti olup bu farklaki kameri yılı ayın yer küresi etrafında 12 kez dönmesi kadar zamana ihtiyaç vardır ve Hicri Şemsi ise yer kürenin güneş çevresine dönmesi kadar olmasıdır. ...23 yıl önce bugün Hicri Şemsi 1 Ferverdin 1377'de İran'ın yeni kimya biliminin babası lakabını alan Dr. Ebu'l-Hasan Şeyh vefat etti. Hicri Şemsi 1286'da Tahran'da dini bir ailede dünyaya gelen Dr. Ebu'l-Hasan Şeyh'in babası Allame Şeyh Ameli'nin torunlarından İhyaül Mülük lakaplı merhum Dr. Muhammed Şeyh idi. Doktor Ebu'l-Hasan Şeyh ilk okul ve ortaokulu bitirdikten sonra İran ve Almanya Sanayi Okulu'na girdi ve kimya ve eczacılık bilim dallarında eğitimini sürdürdü. 20 yaşında İranlı öğrencilerin de içinde bulunduğu bir grupla eğitimini sürdürmek için Almanya'ya gitti ve burada 8 yıl kaldıktan sonra ilk İranlı olarak kimya dalında doktorasını almayı başardı. Doktor Şeyh Almanya'da doktora diplomasını aldıktan sonra ülkesine geri döndü ve burada ders vermeye başladı. Doktor Şeyh'ten birçok eser geriye kalmıştır ki bunlardan iki ciltlik yüksek kimya teorileri ve iki ciltlik yüksek kimya operasyonu adlı eserlere değinebiliriz. Nihayet bu önde gelen bilim adamı ve kimyacı Hicri Şemsi 1377 yılının ilk saatlerinde 90 yaşında hayata veda etti. ...55 yıl önce miladi 21 Mart 1966'da böyle bir günde Birleşmiş Milletler'e bağlı UNESCO, Güney Afrika'da siyahilerin 1960 yılında katliama uğradığı günün yıl dönümünü Dünya Irkçılıkla Mücadele Günü olarak adlandırdı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nevruz Bayramı Özel Programı.
Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi takvimine göre 1400 yılını ve Nevruz Bayramı'nı karşıladığımız bayrama özel programımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Programımızı hep birlikte dinliyoruz.
İlkbahar gelmek için hiç kimseyi beklemez. İster onu istesinler, ister istemesinler. Yine de sokakları aşar ve nehirlerin akışı ve rahmetli yağmurları ile her tarafı sular ve hoş kokusunu yayar. O zaman sen de ilkbahar ve doğal güzellikleriyle bütünleş. Sen de ilkbahar gibi donan, içinden sıyrıl ve fıtratına başvur. Sevgini gönüllere serp ve insanların seni takdir etmesini ve onaylamasını bekleme. Kuşların ötüşünü bülbüllerin namelerine eşlik ederek gönül birlikteliği şarkısını söyle.
Pencereleri aç, çünkü esen Meltem ilkbaharın hoş kokusunu beraberinde getirmiş. Göçmen kırlangıçlara bak, gruplar halinde kış göçünden geri dönüyor ve ilkbahar şarkısını fısıldıyorlar. Her taraf sıcaklık ve güzellik kokuyor, çeşmeler kaynıyor, bülbüller aşk şarkıları söylüyor. Doğa rengarenk elbisesini giymiş gibi duruyor. Şimdi artık kışın soğuğu ve ağaçların kuruluğu yerini ilkbaharın tazeliğine ve neşesine bıraktığı ve ilkbahar mevsimi neşe ve mutluluk günlerini müjdelediği anlaşılıyor. Haydi kalk ve ilkbaharın güzel havasında soluk al ve kırlangıçlara müjdelik ver. Zira Nevruz Bayramı'nın gelişini müjdelediler.
Yeni yıla girerken İran geleneğinde Hefsin adıyla anılan yeni yıla özel sofranın başında oturuyor ve Allah-u Teala'ya en güzel şekilde sesleniyor ve ondan içimizi ve halimizi en iyi şekilde değiştirmesini talep ediyor ve şöyle arz ediyoruz. Ey kalpleri ve gözleri dilediği gibi değiştiren Yüce Rabbim! Ey gece ve gündüzü tedbir eden, ey yılları ve halleri yönlendiren, halimizi en güzel hallere çevir. Evet değerli dostlar, biz de sizin için en güzel dileklerimizi sunuyor, iyi bayramlar diliyoruz.
Yeni yıla girerken yaptığımız duada Yüce Allah'tan halimizi en iyi hale dönüştürmesini niyaz ediyoruz. Burada akla gelen soru, insan hali nasıl iyileştiği ve daha mükemmel hale geldiği sorusudur. Bu sorunun cevabını bulmak için doğaya bakmak ve cevabını bulmak mümkün. Yani ilkbahar nasıl soğukların ve kuraklığın içinden yükseliyor ve çiçeklerin yeşermesi ve goncaların açmasıyla birlikte ilkbaharın yeşil ve güzel doğası ortaya çıkıyor. Bu güzel doğa sadece gözleri okşamıyor, aynı zamanda ortama ilkbahar çiçeklerinin hoş kokusunu da saçıyor.
İnsan kalbi de bazen kış mevsimi gibi karanlık ve soğuk olur. Sevgisizlik bazen donmuş su gibi ruhun damarlarına yayılır ve insanı depresyona ve hüzne sürükler. Ancak doğa bize soğuk ve karanlıktan yemyeşil ve aydın bir dünyaya ayak basabileceğimizi öğretir. Yeniden doğuşu ve değişim yaratmayı öğretir. Doğa gibi neşeyi ve yeşilliği ortaya çıkarmayı ve cömertçe sevmeyi öğretir. Evet, ilkbahar gelmek için hiç kimseyi beklemez. İster onu istesinler, ister istemesinler. Yine de sokakları aşar ve nehirlerinin akışı ve rahmetli yağmurları ile her tarafı sular ve hoş kokusunu saçar. O zaman sen de ilkbahar ve doğal güzellikleriyle bütünleş. Sen de ilkbahar gibi donan içinden sıyrıl ve fıtratına başvur. Sevgini gönüllere serp ve insanların seni takdir etmesini ve onaylamasını bekleme ve kuşların ötüşünü ve bülbüllerin namelerine eşlik ederek gönül birlikteliği şarkısını söyle.
Dini öğretilere göre her türlü hareket ve değişim Yüce Allah'ın iradesiyle gerçekleşir. Dolayısıyla insan değişim için çaba harcamakla beraber Allah-u Teala'dan da yardım talep etmesi ve duaları ve münacatı ile Yüce Allah'tan en iyi halleri ve anları talep etmesi gerekir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in nurani ayetlerinde kullarını kendisine dua etmeye ve talepte bulunmaya davet ederek şöyle buyurmakta. Kullarım, sana beni sorduğunda söyle onlara, ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar.
İslami rivayetlere göre dua ilahi rahmetin anahtarı, dünya ahiret karanlıklarının aydınlık vesilesi olarak açıklanmıştır. Buna göre yeni yıla girerken yeni yıl duasını ederek Allah-u Teala'dan değişim ve iyi haller niyaz ediyor ve böylece yeni yıla Allah'tan talepte bulunmak ve kulluğumuzu ifa ederek giriyoruz. Yüce Allah'tan duamızda bizimle dünyada ne kadar iyilik varsa aramızda bir bağ kurmasını ve böylece biz de ilkbaharın güzel doğası gibi fıtri davranışlarımızı ve ahlakımızı ortaya koymayı ve safa ve samimiyetimizi arttırmayı istiyoruz. Nitekim kendimizi an be an değiştirecek olursak, o zaman halimiz en iyi hale dönüşür ve yenilenme ve iyi olma yoluna adım atmış oluruz.
İran milleti ve dünyanın neresinde olursa olsun Nevruz bayramını sevenler, yeni yıla girerken Hafsin adıyla anılan ve kurulan bir sofranın etrafında oturur. Haftsin sofrasını kurmak Nevruz Bayramı'nın en ünlü adetlerinden biridir ve sofranın her bir parçası başlı başına bir simge ve bir işarettir. Sebze yeniden doğuş ve doğurganlık simgesi, semenu bereket ve bolluk simgesi, somak güneşin doğuşunun simgesi, sikke zenginliğin simgesi, elma Farsça sib olarak güzellik ve sağlığın simgesi, sirke, sabır ve uzun ömür simgesi sarımsak, tıp ve tedavi simgesidir.
Gerçi Hafs'in sofrasında dizilen nesnelerin adı S harfiyle başlaması gerekir. Ancak İranlı Müslüman aileler sofranın en başına bir cilt Kur'an-ı Kerim koyar ve böylece bu milli bayramı inançları ve ülküleriyle düğümleyerek yaşamında Kur'an-ı Kerim öğretilerini en başta tuttuğunu gösterir. İranlılar bu sofrayı daha da güzelleştirmek için üzerine başka şeyler de ekler. Örneğin sofraya paklık, şeffaflık ve duruluğu simgeleyen bir kase su konar. Yine ayna suyun yanında sadakat, bereket ve verimliliği simgeler ve sebze de hayatı zincirinin tamamlandığını işaretidir. Hefsin sofrasında aynanın saf ve parlak yüzeyi her ne kadar temizlenirse safa ve samimiyeti o kadar da çok ifade edeceğimizin işaretidir.
İran milleti için yeni yılın başlaması ve yeni yıla girme anı oldukça önemli anlardır. İran halkı bu özel anlarda Kutsal Meşhed kentinde İmam Rıza Aleyhisselam'ın Nurani Türbesi gibi kutsal mekanlarda bulunmayı ve yeni yıla bu kutsal mekanlarda girmeyi tercih eder. O anlarda herkes dua ve münacatla meşguldur ve kalpler neşe ve mutluluk doludur. Yeni yıla girildiği ilan edildiği anda davullar ve zurnalar çalmaya başlar ve herkes yeni yılı mutlu bir şekilde başlar.
İran'da yeni yıla girilir girilmez ziyaretler de başlar. Sıla-i Rahim İran halkının Nevruz Bayramı'nda en güzel adetlerinden biridir. İran halkının Nevruz Bayramı'na özel bu adetine göre genellikle ilkin küçükler, büyüklere gider ve büyük babaların ve dedelerin evinde toplanır. O sırada herkes yeni elbisesini giymiş ve evlere temizlik yapılmıştır. Ailenin büyüğü aile toplandığında Kur'an-ı Kerim'i açar ve içine koyduğu yeni paraları bayramlık olarak küçüklerin arasında dağıtır. Bu arada çocuklar en çok bayramlık alma heyecanını yaşar. Çocukların bayramlığı bir oyuncak veya onları sevindirebilecek her şey olabilir. O sırada herkes çok mutludur ve aile fertleri tatlılar ve çerezler ve şerbetlerle ağırlanır.
Geçen sene yeni yıla girerken bayram ziyaretleri çok donuk geçti ve genellikle cep telefonundan görüntülü temaslarla yapıldı ve bir yıl böyle geçti. Ancak koronalı günler hepimize gönül birliği içinde olmamız ve sağlığımız için sosyal mesafeye uymak ve hep birbirimizin hatırı için maske kullanmamız gerektiğini hatırlatıyordu. Nitekim bu zorlu günler halkın gönül birlikteliği ve mümince yardımlaşması ile geçti.
Bu yıl Nevruz Bayramı ve yeni yıl, yani Hicri Şemsi 1400 yılı bu takvime göre 14. yüzyılın son yılıdır. Bu yıl koronavirüs salgını yüzünden yine güzel Nevruz adetleri ve ziyaretlerinin eskisi gibi olmayacağı anlaşılıyor. Umarız gelecek ilkbaharlarda ve Nevruz bayramlarında hastalıklar, savaşlar, ahlaksızlıklar ve adaletsizlikler yerine sağlık, sıhhat, emniyet, huzur ve refaha bırakır ve Nevruz gelenekleri eskisi gibi yerine getirilir.
Evet. Şimdi ilkbaharın taptaze havasında ayağa kalk. Doğanın yeniden doğuşunu seyret. Doğa ile bütünleş ve güzelliklerini, gönül pencereni aç. İlkbahar bize sıkıntıların ardından kolaylıklar olduğunu söylüyor. Her tutukluluktan sonra açılım olduğunu vurguluyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de İnşirah suresinin 5. ve 6. ayetlerinde şöyle buyurmakta: "Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır."
Gerçek ilkbahar yoldan gelecek ve yeryüzü hakiki doğuşunu tecrübe edecek kurtarıcının geleceği gündür. Umarız o güne hep birlikte şahit oluruz. Bir kere daha Nevruz bayramınız kutlu olsun diyor, esenlikler diliyoruz.
Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi takvimine göre 1400 yılını ve Nevruz Bayramı'nı karşıladığımız bayramı özel programımızın ikinci bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajların bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Ahmet Çakır isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında Nevruz Bayramı'nın gelişini şu güzel şiirle tasvir ediyor. "Kurtulur buzlardan dumanlı dağlar, bitmez bir neşeyle uçar tüm kuşlar. Güneş bugün sanki bir başka parlar, tabiatı Nevruz'un heyecanı sarar. Dallarda sevinçli bülbüller öter, kalmaz insanda ne dert ne keder. Rüzgarın coşkulu türküsü yeter, kardeş gibi kucaklaşır gök ve yer. Atalarım asırlardır kutlar bu günü, bir başka olur çünkü doğanın düğünü, bütün yörelerimi sarmıştır ünü, hiç bozulmayacak bir kültür ürünü. Köstebek yavaşça açılır gözün, hey papağan, anlamı ne bu sözün, artık gereği yok kuşlara göçün, hüznü kalmadı içimizde güzün. Renk cümbüşü sürer gider böylece, kalbimizde yerin yok karanlık gece, gönüllerde dillerde vardır tek hece. Nevruz gitme kal bizimle ömrümüzce." Evet değerli dinleyiciler, Nevruz bayramını idrak ediyoruz. Tabiat yeniden canlandı. Kış uğurlandı ve ilkbahar yemyeşil doğasıyla, tabiatıyla, güzel kokusuyla evlerimize, gönüllerimize misafir oldu. Bu vesileyle Nevruz bayramınızı kutluyoruz. Thank you.
Sırada başka bir mektup var. Rıza Nurdoğan isimli dinleyicimiz şunları bizimle paylaşıyor. Dünyayı değiştirmek elimde olsa, insanlar birlikte huzuru bulsa, silahlar sussa, savaş bir dursa, ben de mutlu olurum Nevruz gününde. Sorunları tümden unutsam, savaştan kaçıp barışı kursam, zaman hep dursa Nevruz'da, ben de mutlu olurum bahar gününde. İnsanlık üstünde isyan silinse, uygarlık düşmanlığı bir yere serse, çiçekler, ekinler kanı görmese, ben de mutlu olurum Nevruz gününde.
Ne kadar güzel şiir,
evet,
değil mi?
Evet, gerçekten dinleyicimize yani, gerçekten teşekkür ediyoruz.
Hasret dolu bir şiir.
Güzel.
Çok güzel kelimelere büründürmüş ve farklı bir Nevruz mesajı.
Evet.
Gerçekten yani güzel bir tabirler kullanmıştır. Çünkü bana göre 21 Mart sadece bir isim. Eğer gerçekten bu gibi sorunlar olmasa her gün Nevruz'dur, değil mi?
Tabii ki.
Her gün bayram olur, her gün Nevruz olur.
Yeni
yoksa
bir başlangıç.
Bir tarafta mazlumların ahı duyulurken Nevruz olunur mu?
Hiçbir anlamı yok.
Hiçbir anlamı olmaz. Ve inşallah bu senede yine koronavirüslü bir bayramı idrak ediyoruz. Temennimiz bu virüsten bu sene en kısa zamanda kurtulmaktır.
İnşallah. Öyle
ve diyeyim. Tabiatla insanların kucaklaşmasıdır. Nevruz biliyorsunuz bizim geleneğimizde. Yani aileler, akrabalar, insanlar birbiriyle haşır neşir oluyor, görüşüyor.
Evet.
Küsen insanlar barışıyor. Gelgitler daha da fazla göze geliyor. Yani görüyoruz insanların kaynaştığını. Yani. Ama koronavirüs maalesef buna bir mesafe koydu. İnşallah ki en kısa zamanda atlatırız.
Evet, inşallah.
Dinleyicimize güzel şiirinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, sıradaki mektuba geçiyoruz. Yine Nevruz'dan bahsediliyor. Bu güzel Nevruz'la ilgili bir sürü mektup aldık. Leyla Çavuş isimli dinleyicimiz yine bir şiir göndermiş. Şöyle yazıyor. Doğaya can geldi ilk bahar geldiğinde. Bitkiler bayram etti güneş dolu günlerle. İlk bahar sevimlidir bütün güzelliğiyle. Her zaman neşe verir insanların kalbine. Her 21 Mart'ta uyanır doğa, Nevruz'la kutlanır. Doya doya Nevruz yeniden doğuş, bolluk bereket demek. Atalarımızdan kalan gelenek, görenek. Eğlenelim, coşalım, bugünü hep birlikte kutlayalım. Yakalım Nevruz ateşini, tutalım dileklerin en güzelini. Evet, sırada bir şiir daha Mustafa Akın'dan. Gündüzler uzamaya, daha çok ışımaya, geceler kısalmaya başlayacaktır demek. Üç cemrenin ardından ısınmaya başlayan hava, su ve topraktan yaşam çıkacak demek. Dallar çiçek açacak, kırlar yeşillenecek, kuşlar neşelenecek, bahar gelecek demek. Erikler, şeftaliler çiçeklenecek demek. Hava müsait ise bugün de kıra gitmek, ip atlamak, eğlenmek, biraz yolda yürümek, gülüp eğlenmek gerek. Çünkü 21 Mart günü bahar bayramı demek. Binlerce yıldan beri sürmekte bu gelenek. Bizlere düşen görev bu adeti yeşertmek. 21 Mart gününe erdik diye sevinmek. Dargınlığı bırakıp hoş geldin Nevruz demek. Çok güzel mektuplar aziz dinleyicilerimize. Sayın Leyla Çavuş ve Sayın Mustafa Akın'a güzel şiirlerinden, mesajlarından sıcak şiirlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Dinleyicilerle Baş Başa isimli programımız devam ediyor. Sırada bir başka mektup var. Hasan Demir de Nevruz'u şu mısralarla anlatıyor. Hoş geldin ey bahar, bize neşe getirdin. Coştu sular, açtı çiçek, dağlar dinledi sesini. Sen bayramsın gelişin ile, gün geçti neşe getirdin yine. Kuzuların sesi, kuşların ötüşü, hoş geldin sen yine Nevruz. Ve İhsan Çetiner isimli dinleyicimiz de yine Nevruz'la ilgili bir şiir bize göndermiş. Kış bitti, bahar geldi, Nevruz denen gün geldi. Bademler, şeftaliler, erikler çiçeklendi. Geceler gündüzlerle, dertliler dertsizlerle, bayırlar çayırlarla bugün de eşitlendi. Çünkü bütün tabiat otlarla yeşillendi. Doğadaki tüm kuşlar yeniden neşelendi. Dallarda oynaşarak baharı müjdeledi. Buna Nevruz deniyor. Nevruzumuz hoş geldi. Evet, dinleyicimize bu güzel mektuplarından, şiirlerinden dolayı teşekkür ederken bir kez daha tüm dinleyicilerimizin Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor. Mutluluk, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyoruz.
Gerçekten yani ne kadar güzel tasvir edilmiş Nevruz.
Evet.
Yani bu kadar anlatabilirdik biz. Yani anlatamazdık zaten.
Evet.
Yani kelimelere sığacak Sınır. Kadar anlatılmıştır. Yani çok güzel, farklı yönlerden.
Evet.
Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sırada bir telefon mesajımız var.
Merhabalar efendim. Ben İstanbul'dan arıyorum. Nevruz Bayramı dolayısıyla tüm İranlı arkadaşlarımıza, dostlarımıza onların güzel, geleneksel, tarihi ve neşeli bayramlarını kutlamak istedim. Bu zor zamanlarda komşu ülke ve millet olarak birbirimize destek çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden fırsattan istifade güzel bayramlarını kutlamak ve en içten dualarımı iletmek istiyorum onlara. Tabii her insanın hayatında unutulmaz zamanlar olur kuşkusuz. Bayramlarımız da bunların birisi. Mutlu günlerde güzel ve özel insanları, vazgeçemediklerimizi, sevgilerimizi, saygılarımızı ve içten dualarımızı göndermemiz gerektiğini düşünüyorum. Efendim kalın, hoşça kalın.
Aziz dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız çift 098 21 22 01 36 82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi belirtelim. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Murat Koç, Ekrem İnanır ve Zeynep Yiğit isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve sen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü.
Muhterem dinleyiciler, 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü dolayısıyla hazırladığımız özel sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Gerçi ırkçılık politikalarının uygulanması sömürü döneminde özellikle de 17. yüzyılda başladı ve dünyanın birçok yerine yayıldı. Ancak bu politika en somut şekliyle 1948 yılında Güney Afrika'nın Nasyonalist Partisi tarafından uygulanmaya başladı. Bu politikanın ilan edilme ve uygulanma amacı ise beyazları başta siyahiler olmak üzere beyaz olmayanlıklardan ayırmaktı.
Gerçek Güney Afrika nüfusunun %80'den fazlasını siyahiler oluşturuyordu fakat beyaz azınlık uyguladığı insanlık dışı politikalar ile sınıflara ayrılan beyazların üstünlüğüne dayanan bir toplum oluşturmuş ve resmen apartheid politikası tüm ırkları beyaz ırkından daha alçak bir ilgilerini ilan etmişti. Bu sürecin bu şekilde devam etmesi 21 Mart 1960 tarihinde siyahilerin barışı protesto eylemine sebebiyet verdi. Ancak Sharpeville kentinde beyaz polisin protestoların üzerine ateş açması sonucunda 69 protestocu hayatını kaybetti.
Sharpeville katliamı olarak ün yapan bu macera dünya genelinde insanların tepkisine yol açtı. 1966 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1960 yılında yaşanan bu katliama dayanarak her türlü ırkçılığı kınadı ve herhangi bir ırkın üstünlüğü temelinde ırk ayrımını yanlış ve ahlaki açıdan tenkit edilen bir uygulama niteledi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu uygulama sosyal açıdan adaletten uzak ve tehlikeli bir uygulama olduğunu belirterek 21 Mart gününü Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü ilan etti. Dünya takviminde bir günün bu bağlamda adlandırılmasının amacı ise uluslararası camianın dikkatini ırkçılık nerede varsa ve hangi şekilde olursa olsun yok edilmesine çekmektedir. Belki inanılması güç gelebilir fakat uluslararası camianın tüm çabaları ve bilimsel ve maddi onca gelişmesine rağmen ırkçılığın hala beşeri camianın en büyük sorunlarından biri olduğu maalesef kesin bir gerçektir.
Biz de 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü dolayısıyla sizler için kısa bir program hazırlayarak bu sorunu masaya yatırmaya karar verdik.
Irkçılık herhangi bir ırka mensup insanların kendilerini başka ırklardan üstün sayması şeklinde tanımlanıyor. Ve bu tür bir ayrımcılık, ayrımcılığın en güçlü ve en yıkıcı şeklidir. Bu şom fenomen tarih boyunca beşeri toplumlarda türlü şekillerde ortaya çıkmıştır. Eski Yunan halkı Yunan olmayan insanları özgür olmayı hak etmeyen alçak insanlar bildikleri dönemden köle tacirleri Afrikalı siyahileri gemilere yükleyerek Amerika'yı bu insanların eti ve kanı üzerinde inşa ettikleri ve yine günümüzde para ve güç sahipleri Allah'ın en şerefli mahluku yani insanları modern köle yaptıkları güne kadar ırkçılık her daim uluslararası camianın en büyük sorunlarından biri olmuştur.
Günümüzde Avrupa ülkelerinde ırkçılığın yeni dalgası günden güne gelişerek uygulanıyor. Bu şom fenomen Kuzey Avrupa'da Norveç gibi ülkelerden tutun da yeşil kıtanın güneyinde yer alan Yunanistan'a kadar yayıldığı anlaşılıyor. Kendine özgürlük ve demokrasi beşi ilan eden Fransa'da bile son yıllarda ırkçılığın hızla tırmandığı gözleniyor.
Kısaca RID adıyla anılan hukuk, Eşitlik ve Çeşitlilik Örgütü bir raporunda Avrupa kıtasında radikal sağ düşüncenin gelişmesi ve bunun sonucunda ırkçılık ve yabancı düşmanlığının tırmanması kaygı verici bir durum olduğunu belirtiyor. Rapor Avrupa'da son 70 yılda sosyal, siyasi ve iktisadi krizlere paralel olarak tırmanan kronik ırkçılığın Avrupa toplumlarının sosyal dayanışmasına yönelik ciddi tehdit olduğunu vurguluyor.
Bugün Avrupa'da başkalarına tahammül etmemek sadece toplumların düzeyinde değildir. Hatta Avrupa ülkelerinin siyasi katmanlarının en üst düzeylerinde de bariz bir şekilde göze çarpıyor. Son yıllarda yeşil kıtada yaşanan gelişmelere bakıldığında Avrupa liderleri görece de tarafsız ama pratikte ırkçılık kokan açıklamaları ile radikal sağ akımın taraftarlarına bu kıtada yaşanan azınlıklara karşı şiddet uygulamaları için yeşil ışık yakıyor.
Bu bağlamda uzmanlar İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve kabine üyelerinin açıklamalarını azınlıklara karşı ırkçılığı ve ayrımcılığı normalleştirme zemini hazırlayan sözler şeklinde değerlendiriyor. Söz konusu uzmanlara göre İngiliz politikacılar görecede önemsiz açıklamaları ile radikal sağ akımların taraftarlarına ırkçı uygulamaları yönünde mesaj veriyor. Ancak bu politikanın İngiltere'de etnik azınlıkların hoşnutsuzluğuna yol açtığı gözleniyor. İngiltere'de yapılan anketlere göre Brexit referandumundan sonra bu ülkede yaşayan azınlık ve göçmen camiasının %71 kadarı ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirttiler. Oysa bu oran referandum önce %58 düzeyindeydi.
Irkçılık ve ayrımcılık meselesi ele başlıları sürekli özgürlük, adalet, demokrasi ve insan hakları iddiasında bulunan Amerika'da daha da belirgindir. Nitekim eldeki veriler ve kanıtlarda Amerika ırkçılığın ağır bir şekilde uygulandığı ülkelerin başında yer aldığını gösteriyor. Yale Üniversitesi'nin hocalarından Dr. Joe Errington, IRNA'ya verdiği mülakatta bu gerçeği işaretle şöyle diyor. Amerika'da özellikle merkezi ve güney eyaletlere başvurmak üzere ırkçılık hala köklü ve geniş bir şekilde devam ediyor. Amerika toplumunda ırkçı eylemlerin kökünü kurutmak için çok uzun bir yol kat edilmesi gerekiyor.
Amerika'da organize ve yapılandırılmış ve sistematik ırkçılık ve başta siyahiler olmak üzere renkli derililerin yaşam alanını güvensiz hale getirmek hemen hemen tüm alanlarda göze çarpıyor. Bu durum hiç kuşkusuz azınlıkların yaşam kalitesi, konut, sağlık, eğitim, istihdam, gelir, mal varlığı ve yargı hizmetleri gibi çeşitli boyutlarını olumsuz etkiliyor. Öyle ki Amerika'da bu boyutlarda beyazlarla siyahiler arasındaki mesafe oldukça uzun ve yer yer birkaç kat fazla olduğu anlaşılıyor.
Bu arada Amerika'da ırkçılık alanında en bariz durum da Amerikalı beyaz polisin siyahilere karşı uyguladığı aşırı şiddettir. İnsan hakları örgütleri Amerikan polisi beyazlara karşı daha fazla hoşgörülü davrandığını belirtiyor. Örneğin Amerika polisinin resmi raporlarına göre her yıl Amerika'da yaklaşık 1 milyon renkli derili hiçbir sebep olmaksızın durdurulup kontrol ediliyor ve bazıları da polis karakoluna götürülerek hiçbir suçlama yönetilmeksizin gözaltına alınıyor ve daha sonra da basit bir özür dilemeyle serbest bırakılıyor.
Amerika'da ırkçı beyaz polisin azınlıklara karşı bu tür ırkçı davranışının en yeni ve en bariz örneği 25 Mayıs 2020'de Amerikalı siyahi George Floyd'un acımasızca öldürülme olayıydı. Bu olayda Amerikalı beyaz ırkçı polis Derek Chauvin, Amerikalı siyahi vatandaş George Floyd'u gözaltına aldıktan sonra diziyle boynuna basmaya başladı. Öyle ki Floyd nefes almakta zorluk çekmeye başladı. Floyd hastaneye kaldırıldıktan sonra boynuna basılması sonucu hayatını kaybetti. Ancak ırkçı beyaz polisin bu hareketi Amerika halkı ve sosyal paylaşım sitelerinin gözünden kaçmadı. Böylece tüm dünya Amerikan polisinin barbarlığına şahit oldu ve itiraz sesleri Amerika'nın yanı sıra başka ülkelerden de yükselmeye başladı. Protestocular düzenledikleri eylemlerde siyahilerin yaşamı önemlidir sloganı atarak bu konu sadece George Floyd'la sınırlı olmadığını, Amerika'da siyahi topluma yönelik eziyet ve tacizlerin daimi bir konu olduğunu haykırdı.
Amerikan polisinin ırkçı davranışları üzerine Birleşmiş Milletler İnsan Hakları yetkilileri Washington yönetiminden öldürülen siyahi George Floyd dosyasında gereken tepkiyi göstermelerini istedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bayan Michelle Bachelet, Amerikalı siyahi George Floyd'un öldürülme olayına gösterdiği tepkide Washington yetkililerinden Amerika'da renkli derili silahsız vatandaşların öldürülmesini durdurmak üzere ciddi tedbir almasını istedi. Bachelet, Amerikalı yetkililerden ayrıca bu tür cinayetler yaşandığı zaman adaleti yerine getirmelerini ve böylece bu cinayetlerin tekrarlanmasını önlemelerini talep etti. Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Feki Muhammed de George Floyd cinayetini kanadı açıklamasında komisyon Amerika'da siyahi vatandaşlara karşı ayrımcı tutumu şiddetle kınadığını vurguladı.
Floyd cinayetine tepki için düzenlenen eylemlere siyahilerden başka çok sayıda beyaz vatandaş da katıldı ve hepsi Amerika'da ayrımcılık yapıldığını kabul etmek gerektiğini kaydetti. Beyaz protestocular bu eylemlere katılmak ve siyahilerle dayanışmalarını ilan etmek, toplumda ırkçılığın varlığını kabul etmeye vesile olacağını vurguladı. Beyaz protestocular herkes sorumluluk üstlenmesi ve siyahi kardeşleri bu soruna tek başına çözümlemelerine müsaade etmemeleri ve hep birlikte bu sorunu çözmeleri gerektiğini kaydetti.
France 24 haber kanalı ise o günlerde Siyasal Bilimler Milli Vakfı araştırmacısı Nicole Bachoran'ın şu açıklamasını yayınladı. Genç kuşak arasında siyahi ve beyaz kampları iki ayrı kamp değildir. Amerika'da özellikle büyük kentlerde gençler çok kültürlülüğü benimsemiştir. Bu gençler iklim değişikliği gibi sorunların çözümünde büyüklerine güvenmeyen bir kuşağa aittir.
Gerçekte protesto eylemlerine gençlerin katılması, dünyada ırkçılığı genç kuşağın gücüne dayanarak çözümlemenin mümkün olduğunu ortaya koydu. Bu yüzden Birleşmiş Milletler bu yıl Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü için "Gençler ırkçılığa karşı direniyor" sloganını seçti. Böylece bu kesimin bu şok fenomenle mücadelede rolüne verilen önemi ortaya koydu. Dünya bir gün her türlü ırkçılık ve ayrımcılıktan arınmış bir dünyaya şahit olması ümidiyle hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. İran Cumhurbaşkanı İslam İnkılabı rehberine yeni yıl münasebetiyle tebrik etti. Ruhani Nevruz medeniyeti alanındaki ülkelerin liderlerine Nevruz'un gelişinden dolayı kutladı. Amerika yetkililer yaptırımları Şom emelleri ve çıkarları için bir araç olarak kullanmaya devam ederken Nevruz'u tebrik ettiler. Borrell nükleer anlaşmanın etkili olmasını sağlamak için elimden geleni yapacağım dedi. İran'ın güneydoğusunda bir tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Lahor toplantısında İslamabad-Tahran-İstanbul tren seferleri planı incelendi. İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Son 24 saatte Türkiye'de koronavirüsten dolayı 95 kişi hayatını kaybetti. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Bin Salman'a dava açıldı. Türkiye'den Suriye'nin bir Kürt bölgesine hava saldırısı düzenlendi. Suriye'nin Elbab kentinde bombalı araç patlatıldı. Kuzey Irak'ta Amerikan terör ordusu lojistik konvoyuna saldırı düzenlendi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın. Thank you.